أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا. Evet değerli kardeşlerim, her cumartesi olduğu gibi klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin Fütüvvet Risalesi, yani asil insan olmanın, erdemli insan olmanın ilkelerini içeren eserimizden okuyorduk. İnşallah bugün de yine birkaç tane madde okuyarak bu konudaki bilgimizi ve kendimizi değerlendirme noktasında inşallah çalışmış olacağız. Yani aslında bu eseri okurken biz bu eseri kendimize okuyoruz. Kendi karakterimizi, şahsiyetimizi, kimliğimizi ve manevi yoldaki problemlerimizi anlamaya, irdelemeye ve çözüm önerileri, burada takdim edilen çözüm önerilerini anlayarak kendimizi aslında muhasebe ve murakabe etme peşindeyiz. Başka bir derdimiz de yok elhamdülillah. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine müellifimiz Sülemi Hazretleri şöyle diyor. Ve minel futuveti. Yine fütüvettendir. Ella tulci'e ihvaneke ilel i'tizari. Dostlarını özür dileme zorunda bırakmaman. Ella tulci'e bırakmaman ihvaneke kardeşlerini İler i'tizari, özür dileme durumunda bırakmamandır. Evet, şöyle irdeleyelim maddemizi. Sonra Sufimiz Yahya bin Muaz Errazi'den nakille yine bu konuyu aslında güçlendirmiş oluyor. Onu da okuyarak o zaman değerlendirmemizi yapalım. Yahya bin Muaz Errazi şöyle demiştir diyor müellifimiz. Seni özür dilemeye zorlayan kimse arkadaş değildir. Sen istemeden önce vermeyen de arkadaş değildir. Tekrar okuyorum. Seni özür dilemeye zorlayan kimse arkadaş değildir. Dost değildir yani. Sen istemeden önce vermeyen de arkadaş değildir. Evet. Leyse bi sadikin men elce'eke ilel i'tizari. Leyse bi sadikin, dost değildir. Men o kimse ki elce'eke seni zorunda bıraktı ilel i'tizari. Özür dilemek zorunda bıraktı. Ve leyse bi sadikin, yine dost değildir. Men lem yu'tike, sana vermeyen, kable suali, istemeden önce sana vermeyen de dost değildir. Evet. Bu şekilde Arapça metnini okumuş olduk. Şimdi değerli kardeşlerim şöyle inceleyelim. Hani biz özür niye dileriz? Hani özür dilemek, yani bir hata yaptığımızda, kusur işlediğimizde mutlaka insan olarak, beşer olarak hata ederiz, kusur işleriz ve özür dileme ihtiyacı hissederiz. Yani dost öyle bir kişi ki sizi hiç böyle duruma bırakmıyor. Yani özür dilemenizi bile beklemiyor. Hatta belki de o sizden önce özür dileyerek, kusura bakmayın sizi böyle bir hata yapmaya sevk etmiş de olabilirim. Bakın tersinden de bir mantık düşünebiliriz. Yani sorumlu bir birey olarak kendisinin de hata yapmasından dolayı karşı tarafın hata yapabileceğini düşünerek, yani kendisine karşı yapılan bir hatayı görmeyi bırak, kendisinden zannederek veya öyle düşünerek kendisi özür diler. Şimdi tabii burada aklımıza yani böyle düşünmeye sevk eden durum nedir? Yani şöyle söyleyebiliriz. Manevi yolcu, yani salik, seyri sülükünü yapmaya çalışan, manevi yolda ilerleyen mürid, salik diyoruz. Mürid isteyen, salikte yola girip yolda devam eden demek. Şimdi bu insan zaten kendisiyle meşguldür. Kendi nefsini olgunlaştırma, kemale erdirme, insanı kamil olmak ile meşgul olduğundan dolayı başkasının hatasını bile görmez. Asıl mesele, nokta burası. Başkasının hatasını görme eğilimi taşımaz. Böyle bir tutuma sahip olmadığı için de görmez zaten. Görse de Yani insan tabii görmeli, yani görmemek de bir şey değil ama görse de hemen kardeşinin mahcup olabileceğini, yani mahcubiyet hissedeceğini düşünerek hemen yüz çevirir, görmemiş gibi yapar. Hani hadis-i şerifte var biliyorsunuz, kim ki bir Müslüman kardeşinin ayıbını, kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurlarından birini örter. Bakın şu prensipler gerçekten, hani Hazreti Peygamber Efendimizin ahlakı, bu prensipler çok önemli. Yani modern psikolojinin, ne bileyim psikiyatrinin veya insanla uğraşan felsefenin, psikolojinin bulamayacağı şeyler. Yani bunu tekrar söylemek istiyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiğiniz gibi vahiy meleği olan Cebrail Aleyhisselam ile arkadaştı. Yani her zaman yan yana bulunma, onunla yan yana olma imkanı olduğu için direkt Allah-u Teala'dan bilgi alıyordu. Ve en üst seviyede insanı en iyi tanıyan ve nesnel objektif bilgiyi en doğru şekilde veren yaratıcıdan bilgi alma imkanına sahipti. Şimdi genç kardeşlerimiz bazen şu konuda bir sorun yaşayabiliyorlar. Yani psikolojide okuyan, felsefede okuyan veya işte diğer ilim dallarında okuyan kardeşlerimiz, tabi her bilim dalı objektif nesnel bilgiyi aramaya çalışıyor. Ve bizim bu ürettiğimiz dini bilgiler sanki böyle hani dogmatik, dinin vermiş olduğu, zaten kabul ettiğimiz, araştırmadan, incelemeden hani kabul ettiğimiz bilgiler gibi düşünüyorlar. Ve nesnel bilgi olduğu konusunda tereddütleri var veya yeterli bilgileri yok. Halbuki bu bilgiler yani bizim ürettiğimiz bilgiler değil. Elbette alimlerin ürettiği bilgiler var, yorumlar var ama o yorumların hepsi doğrudan veya dolaylı olarak kesinlikle vahye dayalıdır. Dolayısıyla en doğru yerden, en sağlam kaynaktan alınan bilgiler üzerine inşa edilen düşüncelerdir, yorumlardır diyoruz. Zaten bak burada eserde görüyorsunuz zaten. Detayını da inşallah elinizde vardır, okursanız çok iyi olur. Hep ayet ve hadislerle süslenmiş. Ayet ve hadis burada söylenmemiş bile olsa araştır bak, mutlaka altında bir hadis vardır, bir ayet vardır. Kesinlikle vahiy çıkar. Dolayısıyla İslam uleması vahyin dışında, yani vahye muhalif görüş arama peşine düşmez. Ha, zaman zaman yanılabilir, içtihat hatası olabilir veya bazen hani manipülasyon da olabilir ama o genelde mahkemelerde kadının hükümlerinde olur. Yoksa bir alim, hani böyle hiçbir menfaat gözetmeden dini yorumlar yapmak isteyen bir alim durup dururken, yani risk almaz kesinlikle, böyle bir şeye girmez. Yani vahyin tersine bir hareket içerisinde girmez. Ama içtihadında, yorumunda yanılabilir. Çünkü o da bir insandır sonuçta. Vakaya uygun bir çözüm aradığı için duruma göre de bazen meseleyi tam idrak edemeyebilir veya mesele kendisine tam intikal etmemiş olabilir. Yanlış anlaşılma olabilir. Hatta yanlış bilgi verilmiş olabilir. Dolayısıyla bunlar muhtemeldir. Ama işin aslında asla ve kat'a vahye muhalif bir durum söz konusu olmaz. İhtilaflar da şeydir, zenginliktir. Onlar olacaktır. Vahyin farklı farklı boyutlarını gündeme getirdiği için de çok zenginlik olarak kabul edilir. Böyle bakmak lazım. Evet, bunu da arada söylemiş olayım. Demek ki hakiki dost, yani sizi candan seven, Allah için sizi seven, Allah yolunda kardeş kabul ederek sizinle beraber varlığını devam ettiren bir insan, sizin hatalarınız olsa bile bu hatadan dolayı sizi özür dileme durumunda bırakmaz. Hatta biraz önce ifade ettiğim gibi kendi manevi yolu gereği o yolda yolculuk yapan biri olarak kendi üzerine, nefsine yöneldiği ve kendisiyle uğraştığı için başkasıyla uğraşma imkanı da bulamaz, zamanı da bulamaz. Bir de zamanı bulamadığı için değil belki ama ilgilenmek istemez. Çünkü ilgilenmeye başladığı andan itibaren nefsi bu konuda kendisini kandırır. Kendisinin işte kamil olduğunu zannettirir. Yapacak bir şey yok. Başkasıyla uğraştırır. Başkalarının hatalarını gündeme alan kişi kendi hatalarını, kusurlarını unutur. Allah korusun. Bu da manevi anlamda ciddi bir zehirdir. O yüzden mesela ev hayatımızda, çocuklarla olan münasebetimizde, işimizde, çocuklarımızla veya iş yerinde arkadaşlarımızla veya cemaatte, tarikatta, kardeşlerimizle hani yaşarken onların hatalarını aramak değil de onları es geçerek, kenara bırakarak devam etmekte fayda var. Çünkü hatalarla uğraşmaya başlamanın bir dezavantajı da olumsuzluklarla uğraşıyorsunuz. Hani o yüzden mesela bu olumsuz durumların film halinde yani izletilmesi, yapılması bile doğru değil. Neden? Çünkü kötülüğü aslında bir anlamda kötülüğün reklamını yapmış oluyorsunuz. Onu gündeme getirerek insani bir durum olduğunu. Diyorlar ki ya hocam işte zaten bunlar hayatta var. Evet bunlar hayatta var ama biz bunların peşine gitmiyoruz. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz bunları es geçerek gidiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bunlar nefsin ve şeytanın ürettiği şeylerdir. Bizi zorlayarak yani zayıflığımızdan istifade ederek bizi mağlup ettiği durumlardır. Biz bu durumları yaşamak istemiyoruz ama başımıza gelebiliyor. Ama onları biz hatta kendimiz bile kendi hatalarımızı bile bazen es geçerek gitmek lazım. Neden? Çünkü hatalarına çok fazla takılan insan benlik saygısı noktasında da sıkıntıya girebilir. Hani nefsi emmareyi yereceğiz, onun üzerine gideceğiz ama bu üzerine gitmeyi her gün böyle ben kötü bir insanım, benden adam olmaz, ben bir işe yaramam şeklinde çevirirsek ki maalesef günümüzde çoğu insan bu durumda ve bundan dolayı da psikolojik rahatsızlıklar içerisinde yaşıyor ve ilaçlarla işte tedavi bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla hatalarımızın var olduğunu bileceğiz ama asla onlara takılıp onlarla meşgul olmayacağız. Hatta sufiler yani tevbeye bile takılmamayı, hani tevbe nedir? Günahından uzaklaşmaktır. Hatta tevbeyi bazen yani tevbeyi terk etmek gerekiyor belli aşamadan sonra. Yani ben zaten sürekli tevbe halindeyim, sürekli dönüş halindeyim, sürekli ilerleme halindeyim. Benim oturup da zaten evradınızda, zikrimizde bunları yapıyoruz. Doğrudan ve dolaylı olarak. Ve oturup da böyle bunlarla tekrar uğraşmanın bir anlamı yok. İyilikler, güzellikler, zikretme, fikretme, güzel hizmetler peşinde koşarak kişinin kendini meşgul etmesi ve o meşguliyet terapisi dediğimiz hizmet noktasındaki gayretiyle aslında hatalarını bile unutması. Bakın cemaat ortamı bunu insana kazandırır. Çünkü insan kardeşleriyle beraber olduğunda onlar gibi olmaya başlar ve onlar gibi olmaya başlamak kendi zatındaki var olan hataları ve kusurları unutmaya vesile olur. Ki unutmalıyız, terk etmeliyiz. Çünkü unutmak aynı zamanda terk etmeyi de sağlar. Yani derdimiz şu, manevi yolda ilerlemek, kemale ermek, hatalarımızı fark etmek ama onları şöyle bilincimizin bir kenarına bırakıp benliğimiz zedelemeden ilerleme içerisinde, bir ilerlemeci mantık çerçevesinde hayata bakmak daha doğru. Yoksa Allah korusun ki birçok insanımızda var, hepimizde var, hatalarımız yüzünden ne yapıyoruz? Nefsimiz bize hem hata yaptırıyor hem de hatamız üzerinden kendimizin değersiz olduğunu hissettiriyor. Bunların hepsi nefisten. Bakın hata yaptıran da nefis, şeytan. Aynı zamanda hatalarımızdan dolayı işe yaramayacağımızı, adam olamayacağımızı ve bizden bir şey olmayacağı fikrini de veren de nefis. Ruh bunları vermez. Ruh tamamen ne ister? Ayağa kalk, çalış, gayrette bulun, hadi durma, hizmet et, iş yap der. O yüzden sürekli iş peşinde olmak, aş peşinde olmak, çalışmak, gayret etmek esastır. Dolayısıyla bakın, yani bunlar hep günlük hayatımızı, şu prensipler günlük hayatımızı kolaylaştıran şeylerdir. Yani kimseyi özür dileme durumunda bırakmıyorsun. Hani bazen deriz ya gelsin bir özür dilesin falan. Hani hatasını anlasın. Şimdi bu ne demektir aslında? Diğer insanı aşağıya biraz çekmek istiyorsun. Benim karşımda bir ezilsin. Benim karşımda bir mahcup olsun. Yani ne olacak şimdi? Benim de nefsim kabarsın. Bak yine nefsani oldu. Dikkat ederseniz. Yani ama burada bahsettiği gibi sufimizin dostlarımızı özür dileme noktasında bırakmamak, onları mahcup etmemek bir erdemli davranıştır. O da ne yapar? Zaten durumu anlar. Senin es geçtiğini fark eder ve o kendi yolunda devam eder. Yani insanları biraz kendi yollarında ilerlemeye, kendi yollarında bırakmak lazım. Çünkü insanları böyle zorla hani gel özür dile işte mahcup ol, bir şöyle bir yerle bir olsun bakalım. Ama yerle bir ettiğimiz o insan Allah'ın halifesi, biliyor musunuz? Ve Allah'ın yeryüzünde kendisine halife yarattığı bir kul. Bu açıdan bakıldığında sanki modern hayat, hani böyle amirler, memurları bir anlamda köleye mi dönüştürüyorlar? veya sistem, devlet insanları memur yaparak köleleştiriyor mu diye düşünüyorum bazen. Çünkü sizi sınırlıyor, konuşturmuyor. Hatta doğruları genelde idareci arkadaşlara soruyorum bazen. Yine sordum bu son zamanlarda bir arkadaşa. Dedim hocam problemleri dedim ne yapıyorsunuz? Var mı problemler dedim. Hocam problem çok dedi. Peki dedim ne yapıyorsunuz? Vallahi hocam dedi altta kendimizle konuşuyoruz. İstişare ediyoruz. Hiç problem yok. Ama bir üste aktaramıyoruz. Peki hocam niye aktaramıyorsunuz? Çünkü bir üst problem istemiyor. Çünkü o da bir üstüne problem yoktur diye mesaj verecek, rapor verecek. Herkes üstüne bir şey yok. Her şey yolunda efendim. Zat halinde çok güzel çalışıyor. İşler çok yolunda gidiyor. Problem yok. Demeyi tercih ediyor ve biz en altta yani karar verme durumunda olmayan, çözüm şeyi olmayan insanlarla problemleri görüşüyoruz. Hakikaten bu, bakın bu anlamda problemleri görüşmek çok önemli. Bizim burada bahsettiğimiz dostun hatalarını es geçmek. Yani ona, onu mahcup etmemek. Yoksa mesela şöyle düşünelim bir de tersinden. Eşiniz, çocuklarınız veya çok yakın sevdiğiniz dostunuz, tarikat kardeşiniz, iş yerinde arkadaşınız genelde bazı hataları var ki hep devam ediyor. Ne yaparsınız? Şimdi söylemek olur mu? Onu güzelce kenara çekip yani özür diletmek için değil. Bak güzel kardeşim ben seni Allah için seviyorum ama bak şöyle bir huyun var. Bak bazen bu huyun seni zora sokabiliyor ve bize de zor durumlar yaşatabiliyor. Yani bunu düzeltmende fayda var. Ben bir dostça sana söylüyorum. Bak insanların içerisinde söylemedim. Veya özür dilediği değil, mahcup olasın diye hiç değil. Ama biz kardeşiz, dostuz. Dost acı söyler ama doğru söyler. Bakın o taraftan baktığımızda da arkadaşımıza, eşimize, dostumuza güzel bir şekilde hani onu da pedagojik olarak hikmetli bir şekilde hani kavlen lehinen diyor ya hocam ayet-i kerimede Firavun'a giderken bakın Firavun'a bile Allah gönderirken Musa Aleyhisselam'ı Harun Aleyhisselam kardeşiyle beraber gönderiyor. Çünkü Musa Aleyhisselam biraz sert. Değil mi hocam? Biraz konuşmada da biraz herhalde sıkıntısı varmış. Dilde sıkıntısı varmış. Ama Cenab-ı Hak ona Harun Aleyhisselam'ı yakın dost olarak veriyor ve güzel söz söyle diyor. Yumuşak söz söyle. Çünkü yumuşak söz kalpten ruha doğru gider. Ama sert söz hemen nefse takılır. Nefs o sert söz üzerinden hemen bir bahane uydurur. Bana kızdın, bağırdın, çığırdın falan filan der. Ve senin sözünün mahiyetini ve içeriğini anlamadan geçer gider. Evet toparlarsak demek ki dostlarımızı özür dileme durumunda bırakmayacağız. Es geçeceğiz. Ama bunu şöyle anlamakta fayda var. Yani olağan hatalar, ne diyelim böyle normal, zaman içinde düzelebilecek, hani insan öfkeli olduğunda hatayı kolayca yapar veya morali bozuk olduğunda hatayı kolayca yapar. Böyle hani anlık, ne diyelim duruma göre olan. Bunu siz dostunuzsa, eşinizse, yakın arkadaşınızsa bilirsiniz zaten. Dolayısıyla hemen hata yaptı diye onu azarlamak veya özür dileme durumunda bırakmak doğru değil. Ama bir hatayı sürekli tekrar ediyor ve onun hayatına, kişiliğine ve topluma zarar veriyorsa hatta daha da öteye gidelim. Bir adam var ki hocam hataları topluma mal olmaya başladı. Yani öyle hatalar yapıyor ki uyardığınız halde dinlemiyor. Haber gönderiyorsunuz dinlemiyor. Akıllı birine söyletiyorsunuz dinlemiyor. Bu sefer ne yaparsınız? Toplum içinde söylersiniz. Neden? Bak ben seni uyardım, sana söyledim ama sen devam ettin. Ben de şimdi senin bu hatanı, çünkü senin hatan topluma mal olmaya başladı, kötü bir gelenek olmaya başladı ve Müslümanların hayatına zarar vermeye başladı. O zaman kusura bakma, ben de Müslümanların, İslam toplumunun ne diyelim düzeni için, dirliği için, yanlış geleneklerin devre dışı kalması için bunu söylerim. Sana da ilan ediyorum söyleyeceğimi, dikkatli ol. Ya tedbirini al, vazgeç bu işten. Çözelim bu işi. Ya da ben bunu yeri geldiğinde toplumla, yetkili makamlarla, insanlarla paylaşırım. Yani değerli kardeşlerim yeri gelmişken şunu da söyleyeyim prensip olarak. Bu prensipleri okuyoruz ya, hani dinimizin prensiplerini, ahlaki şeylerini. Bunların hepsinin kendine özel yerleri var. Mutlak anlamda anlamamak lazım. Yani mutlak olarak bu böyledir, bunun hiç istisnası yoktur dersek o zaman yanlış anlarız. Bakın. Bir madde okuduk ama üzerinden kaç tane yorum yaptık. Çünkü hepsinin kendine göre yeri var. Sert söyleyeceğin yerlerde var. Yumuşak söyleyeceğin yerlerde var. Gizli söyleyeceğin yerlerde var. Alenen söyleyeceğin yerlerde var. Onu nasıl ayarlayacaksın? Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakarak nerede bunu yapmış, hangi koşullarda bunu yapmış ve bizim alimlerimiz de elhamdülillah yani bunları tek tek kitaplarında, fıkıh kitaplarında, hadis kitaplarında, şerhlerde, tasavvuf kitaplarında, hatta felsefe kitaplarında yani tek tek açıklamışlar zaten. O yüzden yani herkesin biraz ilahiyatçı olması lazım. Yani bunu da söyleyeyim. İlahiyat sadece hocalara bırakırsanız biz yetmiyoruz. Olmuyor bizimle bu işler. Bizim de bazen karakterimiz iyi olmuyor maalesef. Verdiğimiz bilgi de etkili olmuyor. O yüzden bazen çok saf, temiz bir kardeşimizin ne bileyim bizden daha az bilgisi ile, yani ilahiyat bilgisi az ama fakat samimiyeti, karakteri düzgün, bazen o bir ilahiyatçıdan, bir profesörden daha etkili olabiliyor. Bunu hayatta görüyoruz. Neden? Çünkü din kardeşlerim samimiyettir. Din bilgi değildir. Bilgi sadece ne diyelim, teknik olarak doğru davranmaya sizi götürür. Ama dinin aslı, özü samimiyettir. İlim değildir sadece. İlim amel içindir. Amel ise ihlası, samimiyeti elde etmek içindir. Dinimizin özü ihlas, takva ve ihsandır diyoruz. Bu üç kavramı hiçbir zaman unutmuyoruz inşallah. Evet, Yahya bin Muaz'ın sözünü tekrar ederek o da ne demişti? Seni özür dilemeye zorlayan kimse, bakın, yani özür dileme durumu bırakan kimse gerçekten dost değildir. O dost olsaydı böyle yapmazdı. Bir de buna hemen şeyi ekliyor. Tabii ki bu konumuzda doğrudan bağlantı değil ama sen istemeden önce vermeyin. Hani biliyorsunuz dostunuz düğün dernek yapıyor. Yani onun bir ihtiyacı vardır mutlaka. Sizin de imkanınız var. Gidip ona illa gelip sizden istemesi gerekir mi? İnsanların bir kısmı isteyemez değerli kardeşlerim. Yani gelip isteyemez. Böyle bir tabiatı yoktur. Sizin gidip ona kardeşim bak benim yani imkanım var. Sana şu şekilde para verebilirim. Bak sen işte düğün dernek yapıyorsun veya şöyle bir ev yapıyorsun. Neyse artık yani yardımcı olabilirim şeklinde. Bunu gidip söylemek mesela çok önemli. O zaman ya hakikaten şöyle bir ihtiyacım var eğer mümkünse. Bak şimdi istemek bir mahcubiyettir. Yani gelip de insanın sizden bir şey istemesi de aslında ne yapar? O insanın benlik saygısını düşürür. Çünkü insan insandan istemek istemez. Fakat sizin ona teklif etmeniz ve varsa bir ihtiyaç yardımcı olalım şeklinde talep etmez. O da hakikaten varsa böyle imkanınız yardım edebilirsiniz. Çünkü bizim istememizde, vermemizde yani buna benzer bütün davranışlarımızda aslında Allah için olmasından dolayı iffet ehli insan istemez, Allah'tan bekler. Allah'ın bir kulunu göndermesini bekler. İsteyip de kendini ne yapmaz? Zor durumda veya düşük bir durumda göstermez. Çünkü Allah'a tevekkül etmek ister. Ama bu demek değil ki ihtiyacımız olduğunda istemeyelim veya biri verdiğinde onu kullanmayalım. Hayır. İsteyeceğiz gerektiği zaman veya da işte sağlam dostlarımız varsa biz istemeden onlar gelip zaten ne yaparlar? İş çözerler. Evet. Bu şekilde bu maddemizi de bitirmiş olduk. Yani ne demek istedi? Demek ki dostlarını özür dileme durumda bırakmamanın, isteme durumunda bırakmadan ona vermenin ve kardeşini affetmenin erdemli, asil insanın davranışlarından olduğunu öğrenmiş olduk.